yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda hangi konulara yer verdik? Gelin şöyle bir göz atalım. Profesör Doktor Fuat Sezgin'i geçtiğimiz yıl kaybettik. İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmaları yapan dünyanın önde gelen bilim insanlarından biriydi. Ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Biz de bu önemli bilim adamının Profesör Doktor Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı yapımcı ve yönetmeni Adem Özkan'la konuşacağız. Hemen sonrasında Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikte olacak. Göç ve kültürel değişimi konuşacağız değerli hocamızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Tanışmamış olsak da sanki ben seni çoktandır biliyorum. Taze aşıklar olsak da her sabah sana çiçek topluyorum. Seni seviyorum. Etkilenme ondan bundan. Kader kısmet belli baştan. Hoş geldin.
La la la.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı yapımcı ve yönetmeni Adem Özkan stüdyo konuğumuz. Sayın Özkan hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nice belgeseller yaptınız, nice programlar yönettiniz ama anladığımız kadarıyla radyo programı olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ilk defa konuk oluyorsunuz değil mi?
Daha önce radyo programları yaptım ama başka radyolarda vesile oldu. Ama Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ilk kez kısmet olursa.
Değerli hocamız Profesör Doktor Fuat Sezgin buluşturdu bizi aslında. Onun o değerli hatırasına binaen bugün burada birlikteyiz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Programı açarken de belirttiğimiz gibi çok kıymetli bir bilim adamıydı ve onunla ilgili çok önemli bir belgesele imza attı Sayın Özkan. Bu arada ben Fuat Sezgin'e geçmeden önce dinleyicilerimize müsaadenizle, sizin de izninizle biraz sizden de bahsetmek istiyorum. Dünyaya Doğan Güneş, Profesör Doktor Fuat Sezgin'le İslam Bilim Tarihi belgeseli 10 bölüm olarak yayınlandı. Sonrasında Suriye belgeseli, Osmanlı arşivleri belgeseli, Afrikalı dini liderlerle röportajlar yine 13 bölüm olarak yayınlandı. Pek çok Türk İslam eserleri belgeseli, İstanbul'da Kur'an estetiği belgeseli ve daha nice belgeseller ve bu kadar kısa zamana sığdırdınız. Nice ödüller. Öncelikle tabii ki emeklerinize sağlık demek istiyoruz.
Öncelikle ben bütün dinleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Ramazan-ı Şerifleri mutlaka güzel geçiyordur diye düşünüyorum. Ve bizi böylesine güzel bir toplantıda bir araya getiren, sohbette bir araya getiren merhum Fuat Sezgin hocama da Cenab-ı Hak'tan binler rahmet niyaz ediyorum. Çünkü kendisi bu milletin hakikaten dualarına ve rahmet niyazlarına herkesten çok layık olan bir hocamızdı. Biz de tabii Allah lütfetti işte. Bir gün geldi, böylesi bir belgesele Allah imkan sundu ve o belgeseli işte yapmak nasip oldu. Ve 10 bölümlük bir Fuat Sezgin hocamızla İslam Bilim Tarihi belgeselini yapmış olduk.
Kaç yılında yaptınız bu belgeseli?
2004 yılında. Bu belgeselin yapım tarihi. Bu belgesele öncelikle hocamızla nasıl tanıştık? Bu belgesele giden yol nasıl oluştu? Birkaç cümleyle ona atıfta bulunmak istiyorum. 25 Şubat 2004 yılında bir gün belgesel programlarda tabii çalışıyordum o zaman. Belgesel programları müdürümüz dedi ki Adem Beyciğim sana bir görev verildi dedi. Ben de tabii nedir diye merak ettim. Dedi ki Sayın Genel Müdürümüzün de arzusuyla Almanya'da yaşayan çok değerli bir bilim adamımız var. Bununla ilgili bir belgesel yapılacak ve bunun yapımcı ve yönetmenliği size tevdi edildi dedi. Resmi belgeyi tabii ben imzaladım ve o günden itibaren artık o andan itibaren kendim o işin sorumlusu oldum. Tabii o güne kadar ne acı ki böylesine dünya çapında bir bilim adamımız ülkemizde çok bilinen bir insan değildi.
Evet.
Ben kendisini 1980'li yılların başlarında merhum Şaban Döen'e ait Müslüman İlim Öncüleri ansiklopedisi vardı. Orada adını görmüştüm. Yaptığı çalışmaları okuyunca o kadar gururlanmıştım ki ülkemin insanı dünyadaki bilim adamı olan o dev insanlarla boy ölçüşüyor ve çağımın insanı diye onunla çok gururlanmıştım ve mutlu olmuştum. Ve böylesi bir insanla İlk kez Türkiye ve belki değil, kendisiyle tabii hocamızla görüştüğümüzde bunu da öğrenmiş olduk. Hı hı. Kendisiyle dünyada ilk kez böyle bir belgesel yapılacaktı. Sadece Türkiye olarak değil, Avrupa'da yaşadığı için oradan da yapılmamıştı. Ve bu insanla ilk kez böylesi bir belgesel çalışma için hemen kolları sıvadım. Ve nasıl bir bilgi bulabilirim diye doğrusu düşünmeye başladım ama İnanın umduğum birçok yeri arıyorum ve kimse tanımıyor. Birkaç yer ancak bu ihtiyacıma birazcık olsun cevap verdi ve hocamızın telefon numarasını edinmek o gün benim için bir bayram oldu. Ve sabırsızlandım. Dedim ki derhal hemen hocamı arayayım ama zihnimden yani Fuat Sezgin'i sonradan tanıttığım Fuat Sezgin gibi tam hayal edemediğimi anladım. Ve telefonu çaldırdım. Almanca aksanlı olan bir hanımefendi telefona çıktı. Türkiye'den, devlet televizyonundan aradığımı söyledim. kendimi tanıttım ve hocamla görüşmek arzusunda bulundum. Ve hocam, buyurunuz ben Fuat Sezgin dedi. Tabii bir anda gerçekten heyecanlandım. Yani ben Fuat Sezgin deyince de çok heyecanlandım. Çünkü azıcık okuduğum için o okumalarım bile heyecanlandırmaya yetmişti beni. Ben hemen kendimi tanıttım. Dedim ki değerli hocam, Türkiye'de Devlet Televizyonu sizinle ilgili bir belgesel yapılmasını arz ediyor. Çok büyük çalışmalarınız var. Bu çalışmalarınız için sizinle görüşmek istiyoruz ve bir belgeseli beraberce yapmak istiyoruz. Ne dersiniz dedim. Tabii cevap beni adeta şoke etti. Dedi ki Sayın Özkan, ben bugüne kadar böyle şeylere hiç zaman bulamadım ve ayırmadım dedi. Size de böyle bir zamanı ayırabileceğimi düşünmüyorum dedi. Ben tabii dehşete düşmüştüm. Şimdi siz de bilirsiniz, yani TRT'den bir program için aradığınız zaman yani muhataplarınız
çok memnun olur, memnun ve olur ve büyük bir
arzuyla kabul eder.
Evet, evet.
Bu alışkanlığımızı ben de o anda böyle hatırlayarak dehşete düştüm. İlk kez karşımda birisi kendisiyle ilgili yapılacak bir belgesele vakit bulamayabileceğini, dolayısıyla bu işin olmayabileceğini söyledi. Ama ben de bu işin yapılmasına o kadar çok inanmıştım, o kadar çok istiyordum ki, çünkü hakikaten büyük bir bilim adamı, onun vereceği çok önemli mesajlar var. Mutlaka bunu milletimizin, özellikle yeni nesillerin mutlaka tanıması lazım. Bizlerin tanıması lazım diye bir anda o cevapla birlikte yıkılmadan nasıl böyle kendimi kaybederek ısrarlarla anlatıyorum işte ne kadar önemli olduğunu, işte Türkiye için, Türkiye'deki gençler için, okullar için, işte dünyadaki insanlar için kalıcı bir çalışma, işte arşivlere girecek hocam falan filan. Bu çırpınışım herhalde hocanın hoşuna gitmiş. Olacak ki dedi ki Sayın Özkan, dedi telefon numaranı alabilir miyim dedi. Ben de büyük bir memnuniyetle birazcık rahatlamış olarak telefon numaramı verdim. Dedi ki lütfen benden cevap bekleyiniz dedi. Ondan sonra telefonu kapattık ve ben sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba bunun sonu ne olacak? Ve gerçekten birkaç gün geçtikten sonra telefonda böyle bana ümit veren, çok samimi olarak hissettiğim bir ses tonuyla hocam aradı ve dedi ki Sayın Özkan müjde. Bu arzunuzu dedi gerçekleştireceğiz herhalde dedi. Ama bunun için dedi Almanya'da bir araya gelmemize görüşmemiz lazım dedi. Büyük bir mutluluk yaşadım. Sanki bir bayram havası benim dünyamda. Böylesi bir büyük bilim adamımızla ilk kez böyle bir program yapılacak diye. Hemen ben çok sevdiğim belgeselde, o da uzun yıllar çok önemli belgesellere imza atmış bir ağabeyimiz vardı. Mehmet Ali Özpolat. 2 sene önce o da Hakk'a vasıl oldu. Şu anda ebedi alemde kendisine de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Programın yönetmenliği bende kalmak üzere. Yapımcılığını Mehmet Ali Bey ile paylaştık. Ve hemen çok hızlı bir şeyle 16 Mart'ta Almanya Frankfurt'a gittik. Hocamızı Arap İslam Bilimleri Tarih Enstitüsü'nde ziyaret ettik. Hocamız bütün samimiyetiyle bizi karşıladı. Ve enstitünün misafirhanesinde bize bir yer gösterdi. Dedi ki eğer beğenirseniz burada dedi bu çalışmalarınız bitenece kalabilirsiniz dedi. Tabii Almanya'da beğenmemek ne mümkün. Yani hocamız zaten kendisine yakışmayan bir mekan asla bulundurmaz. Hele hele iş yapacağınız yerle kalacağınız yerin aynı çatı altında olması ise zaten arayıp da bulamayacağınız büyük bir nimet. Biz tabii çok teşekkür ettik kendisine, hocamızın bize bir kısım belgeler verdi. Dedi ki bunlara bakın, yarın programı nasıl yapacağınız konusunu dedi benimle detaylı olarak paylaşın. Ben de size söyleyeceklerimi söyleyeyim dedi. Tabii ertesi sabah yine ben iple çekiyorum. Hocam nasıl karşılayacak? Ve sabah erkenden bizi işte saat dedi ki 8'de sizi bekliyorum dedi. Biz 8'de enstitüye vardık. Hocamız makamında, masasında, çalışma odasında tabii. Biraz konuştuktan sonra dedi ki bakın dedi, öncelikle size benim tavrımı, yaklaşımımı anlamanız için bir olayı dedi anlatmam lazım. Yani hocamız bize zaman konusunda resmen bir ihtarda bulundu, daha işe hiç başlamadan. Bir gün dedi telefonum çaldı. Beni arayan Almanya Cumhurbaşkanı'ydı dedi. Demiş ki Alman Cumhurbaşkanı, ülkemize İran Devlet Başkanı Sayın Hatemi teşrif edecekler. Siz de ülkemizde yaşayan dünya çapındaki büyük bir bilim adamı olarak bu ziyarette aramızda olursanız bizi mutlu edersiniz demiş. Diyor ki ben düşündüm, bu toplantıya ben katılmazsam ne kaybedeceğim? Kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ne kazanacağım? Kazanacağım hiçbir şey yok. Ama en çok kaybedeceğim tek şey zaman. Ben diyor oraya gidersem yarım günümü o toplantıyla kaybedeceğim. Dedi ki benim için yarım gün değil, yarım dakika dahi son derece kıymetlidir ve son derece önemlidir. Mutlaka dedi değerlendirilmesi gerekir.
İnanılır gibi değil.
Aman Allah'ım. Bunu duyunca ve dedi ben o toplantıya dedi gitmedim. Katılmadım dedi. Arayan Almanya Cumhurbaşkanı o ülkede yaşıyor. Ve gelecek olan yine bir İslam ülkesinin devlet başkanı. Ama oraya bir yarım günüm zayi olacak. Ben enstitüdeki bilimsel çalışmalarıma geç kalacağım. Hedefime gitmekte uzaklaşacağım diye onu kabul etmiyor. Bunu anlatınca inanın üzerime sanki ağrı dağı bindi. Eyvah diyorum. Yani böylesi bir insan,
planlamasını nasıl yapacaksınız?
Böylesi bir insanla biz bu çekimleri nasıl yapacağız? Zamanı o kadar iyi değerlendirmemiz gerekiyor ki yani yarım dakikanın hesabını arayan bir insanın çalışmalarını nasıl planlamanız lazım? Nasıl birlikte olmanız lazım? Nelere dikkat etmeniz lazım? O konuda tamamen kendimi yeniden adeta bir kere daha çekettim o anda. Ama hamdolsun tabii bu tür şeylere bizim de içimizde bir sevda var. Yani biz de hakikaten bu ülkenin ve bu inancın bütün o manevi dinamiklerine gönülden bağlı insanlarız. Dolayısıyla biz de ona layık olmak için dedik ki elimizde ne gerekiyorsa onu Allah'ın izniyle sonuna kadar esirgemeden yapacağız. Ve ilk 5 günümüzü değerli hocamızla ön görüşme adı altında Fuat Sezgin kimdir? Neler yapmış bugüne kadar? Çalışmaları işte müzesi kurmuş olduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü, o muhteşem kütüphanesi gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan muhteşem bir çalışma atmosferi ve binasında onu tek tek dinledik dikkatle. Çok ciddi sorular hazırladık. O sorularla hocamızı öyle tanıyalım ki bir yanlışa meydan vermeyelim. Çünkü hocamızla birlikte olacak bir yanlış, affedilecek bir yanlış olmaz.
Evet.
Dolayısıyla büyük bir titizlikle o 5 gün içerisinde A'dan Z'ye hocamız bize ne anlattıysa onları tek tek kaydettik. Hocamızı bu şekliyle kendi ağzından, kendi dilinden çok yakından tanıma imkanımız oldu. Allah'a şükürler olsun. O ilk 5 günümüz böyle geçti ve sonra Türkiye'ye döndük. Hemen çekim hazırlıklarına başladık. Hocamız tabii bizim sorduğumuz sorulara, kendisini dikkatle dinlememize, ilgimize, alakamıza, bizi zaman zaman hatta imtihanlar etti. Yani bunların acaba dünyadan haberi var mı yok mu, bu konulara yakınlıkları nedir? Yani neler biliyorlar, biraz karıştırmışlar mı bu işle alakalı bir şeyleri var mı diye zaman zaman çok ciddi anlamda böyle imtihanlardan da geçtiğimizi biliyoruz. Ama şükürler olsun Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Ve hocamız tabii bunları yakinen gördükçe de bize olan sevgisi arttı. Programa olan ilgisi artmaya başladı. Ve dedi ki o 5 günün sonunda ben dedi inşallah sizinle güzel bir programa dedi imza atacağımıza dedi inanmaya başladım dedi.
Daha başladı ama evet. Hala başlama aşamasında.
Tabii inanmaya başladım dedi çünkü henüz daha dereyi görmedi. Dolayısıyla paçayı da sıvamak istemiyor. İnanmaya başladım diyerek bize bir umut da sağ olsun verdi. Ondan sonra Türkiye'ye geldik, hemen hazırlıklarımızı yaptık ve 16 Mart'ta gittiğimiz Almanya'dan tekrar Mayıs ayının ilk başlarıydı, üçü olduğunu zannediyorum. Mayıs ayının çekimlere başlamak üzere ki 10 günlük bir çekim takvimi planladık. Biz tabii şöyle düşündük. Biz gittiğimizde Fuat Sezgin hocam 79 yaşında. Saçları böyle uzun, arkasına doğru, sanki bir Einstein tipinde, tamamen ilim içerisinde kaybolmuş, ilim münzevisi dediğimiz bir insan. Dedik yani 79 yaşındaki bir insan günde ne kadar çalışabilir? Ona göre bir planlama yapalım dedik.
Çok yormayalım hocamızı diye
düşündük. Ama öyle hocamız bizi öyle bir yormak istedi ki, dedi ki sizi çok yorarak, bu belgeselin içerisinden dedi birlikte çıkacağımıza Allah'ın izniyle inanıyorum dedi. Ve günde en az 12-13 saat dop dolu çalışmak üzere. Sabah saat 8'e 10 kala çekim için kapıdan giriyorduk. Akşam artık sınır yok. O gün nerede kendisi keserse, bırakırsa o zaman bırakıyorduk. Ben tabii sonradan düşündüm. Bunların kimi zaman 12-13 saatten aşağı olmamak üzere, kimi zaman bu 15-16 saati bulduğu zamanlarda oldu. Ve işin ilginç yanı, hocamız mutlaka ayakta hep anlatıyordu. Çünkü o müzedeki bütün o eserleri, aletleri, İslam alimlerinin asırlar öncesinden kalan ve bugün %95'inin kendi ifadesiyle hocamızın gelmediği, sadece kitaplarında teorik olarak bulunan o cihazları yapıp çalıştıracak hale getirip müzesine yerleştirmiş ve dünyada tek, ikinci bir örneği yok.
Sayın Özkan, böyle bir bu arada müze. Süremiz kısa olduğu için biraz Fuat Sezgin'i bize anlatmanızı rica edebilir miyiz? Hani dediniz ya, 5 günlük sürede değerli hocayı tanıdık diye.
Tabii. Fuat hocam 24 Ekim 1924 yılında kendisi Bitlis'te doğuyor. İlkokulu Doğu Beyazıt'ta okuyor. Ortaokul ve liseyi de Erzurum'da tamamlıyor ve kendisi liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da tabii bütün hayali mühendis olmak. Ve tam o düşünceler içerisinde bir yakın akrabasıyla karşılaşıyor. Diyor ki ne yapacaksın? Diyor ki ben mühendis olmaya geldim, İstanbul'dayım. Yani şunu tabii söylememiz lazım. Biz önce tanışmamızı anlattık ama hocamızı mutlaka anlatmamız lazım. Onu bu hale getiren İslam bilim tarihi çalışmaları, bilim tarihi çalışmalarıdır zaten. Buna nasıl başladı? Buna giden yol bir akrabasının kendisine şunu söylemesiyle adeta ateş alıyor. Diyor ki akrabası, ben diyor burada bir Alman oryantalist Helmut Ritter diye bir profesör var diyor. Bu adam öyle ilginç şeylerden diyor bahsediyor ki, kendisi diyor matematikle de uğraşıyor. Bir kısım bilim dallarıyla da uğraşıyor ve diyor ki şu andaki modern bilimlerin temelinde İslam alimlerinin çok büyük katkıları var. Eğer onlar olmasaydı bugünkü modern bilim olmazdı diyor. Dedi diyor hoca bana. Bunu duyunca diyor ben dehşete düştüm. Çünkü diyor ben gencecik bir çocuk ve o günün Türkiye'sinde de bunlar hiç duymadım. Maalesef bilmediğim konular ne hocalarımdan duydum ne de o kadar derinliği ve inceliği ailemden duydum. Hemen büyük bir sabırsızlıkla Helmut Ritter'in dersine gittim diyor. Ve o gün hoca gerçekten öyle ilginç şeylerden bahsetti ki diyor, işte bir İbn Sina'dan, bir Ebu'l-Vefa Buzcani'den, bir Cabir bin Hayyan'dan, ki bunlar her biri bir El-Biruni'den, bunlar adeta o bilim dallarının kurucuları hükmünde olan, bugünkü modern bilimin temellerini atan son derece önemli İslam bilginleri. Ben diyor bunları artık duyunca dehşete düştüm ve o gün, o anda bilim tarihi okumaya karar verdim. Bütün diyor mühendislik hayallerini bir kenara kaldırdım ve hemen hocamla tanışmak istedim diyor. Ve tanışmak için gittim, kendisiyle görüşmek talebinde bulundum diyor. Tanıştırdılar. Hocanın bana ilk söylediği şu oldu diyor. Baban milyoner mi? Böyle bir alanı niçin seçiyorsun? Ve ben çok zor bir adamım. Beni herkes çekemez. sen bütün bunlara hazırlıklı mısın? Sabrın var mı dedi diyor. Sabırsız sayılmam efendim dedim diyor. Ve o günden itibaren Helmut Ritter'in 1892-1971 yılları arasında yaşamış bu Helmut Ritter, hocanın ifadesi gelmiş geçmiş en büyük oryantalistlerdendir ifadesini kullanıyordu kendisi için. Ve hocayla birlikte İstanbul'daki bütün el yazması dediğimiz orijinal kitapların bulunduğu bütün tarihi kütüphaneleri adeta harman ediyorlar. Her gün bir yerlere gidiyorlar, birlikte okuyorlar, uğraşıyorlar ve hoca o sırada diyor 1943 yılı bu söylediğim yıl, 1944 geldi ve İkinci Dünya Savaşı başladı. Türkiye'de de diyor okullarda da artık bir şey başladı, Türkiye'deki olağanüstü halden dolayı bir tatil meselesi başladı. Hocam bana dedi ki bilim tarihi çalışacağız, sen de bu yola heveslisin, o zaman senin mutlaka dil öğrenmen lazım. Derhal Arapçayı öğren bu ara tatilde diyor. Ben gittim memlekete diyor ve adeta eve kapandım. Günde 17-18 saat çalışarak 6 ay içerisinde diyor Arapçayı okur ve yazar hale geldim diyor. Ve kısa bir süre sonra 5 dil öğrenmeye başladım diyor. 5 dili birden öğreniyor ve o zaman hocamın diyor bana öğrettiği bir kitap vardı. Karl Brueckelmann'ın Arap Edebiyat Tarihi diye. Bu kitabın diyor eksikliklerini gördüm. Bu kitapta o kadar çok eksikler var ki Türkiye'deki el yazması eserlerin çoğun atıfta bulunmuyor. İslam dünyasındaki eserlerin birçoğun atıfta bulunmuyor. Ve ben hocama bunu söyledim. Hocam dedi ki evet, ben bunlarda çok ciddi eksikler olduğunu biliyorum ve bunu mutlaka birisinin yapması lazım diyerek gözlerime baktı. Ve ben anladım ki bana sen diyor, bunu yap diyor. Evet. Ben 1944 yılından sonra 10 yıl içerisinde sürekli bu kitaba bir zeyil yazmayı düşündüm. Yani zeyil demek bir ek, ilave, eksiklerin giderildiği bir çalışma anlamında. Ve diyor 1954 yılına kadar sürekli malzeme topladım. Fakat diyor baktım ki o kadar çok eksikler var ki ben araştırdıkça gördüm. Ve 1959 yılına gelince hocama niyetimi tamamen açtım ve dedim ki hocam, isterseniz hocam ben artık bu kitaba zeyil yazmaktan vazgeçtim. Dolayısıyla ben yeniden dünyadaki bütün kütüphanelerdeki el yazması eserleri elden geçirerek yepyeni bir kitap yazmak istiyorum dedim. Hocam şoke oldu. Dedi ki, Sayın Sezgin, bunu dünyada bugüne kadar hiç kimse yapamadı, bunu sen de yapamazsın. Bu sevdadan ve bu hayalden vazgeç dedi. İlk kez o gün hocama inanmadım. Ve ben bir şeye karar vermiştim, karar verdim ve yaptım Allah'ın izniyle diyebilecek kadar hakikaten bugün bütün dünyanın parmağını ısırdığı 17 ciltlik Arap-İslam bilimleri tarihi eserini 1967 yılında ilk baskısı olarak ortaya çıkarıyor. Ve bugün hocamızın kitabına atıf yapmadan yazılan bir bilim tarihinin eksik olduğunu bütün dünya bilim camiası kabul ediyor. Evet. Böyle bir eser ortaya koyuyor hocamız.
Sayın Özkan, gerçekten hayatı inanılmaz anlattıklarınızda masal tadında çok güzel. Yani değerli hocanın hayatını bütün gençlerimizin aslında okuması gerekiyor. Biz sizden rica etsek, bu hani sizin belgeselleriniz de böyle 10 bölüm gibi uzun sürüyor ama biz de bu Fuat Sezgin hocamızla olan kısmı böyle bir bölümde daha konuşmaya devam etsek, vakit ayırırsanız çok
memnuniyetle, mutlu oluruz. Memnuniyetle. Hakikaten yani şunu söylemem lazım. Hocamız gerçekten öyle birkaç programa sığabilecek bir insan değil. Hayatını yani asırlar içerisinde bile Fuat Sezgin gibi yaşayabilen birkaç insan ya vardır ya yoktur. Böylesine dop dolu bir hayatı olan Fuat Sezgin'i anlatmak için
dakikalar değil, inanın Sezgin Hanım, belgeseller yetmemiş.
Yani birkaç bölüm falan bunlar yetmez ama en azından biz birkaç bölüm de olsa değerli dinleyicilerimizin zihinlerine bunlardan küçük böyle kıvılcımlar inşallah saçmaya çalışalım. Kısmet
peki,
olursa.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. O zaman bir sözümüzü almış olalım kıymetli dinleyicilerimiz. TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı yapımcı ve yönetmeni Adem Özkan stüdyo konuğumuzdu. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in hayatını 10 bölümlük bir belgesel halinde çekme mutluluğuna ermiş ve biz de bu mutluluğu sizlerle paylaşalım istedik. Bugün süremiz yetmedi ama bir başka programda sözünü aldık. Sayın Özkan tekrar gelecek inşallah stüdyomuza ve kaldığımız yerden söyleşimize devam edeceğiz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Terk edenin küfürdür işi. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Can Ünver hocamız stüdyomuzda, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Can Ünver hocamızla göç ve kültürel değişim konusunu konuşacağız. Göçün tabii pek çok alanda etkileri var. Bunlardan belki de en önemlilerinden biri kültürel değişim olsa gerek.
Evet, insanlar alıştıkları çevreden çıkıp işte doğdukları, büyüdükleri aile ve arkadaş çevresinden, kendi uluslarının bir takım alışılmış davranış biçimlerinden çıkıp da başka bir yere gittikleri vakit tabiatıyla bir kere önce bir şok geçiriyorlar yani. Kolay kolay alışmak kolay değil. Herkes için geçerli değil belki ama genel olarak söylüyorum. Başka bir kültürel çevreye gittikleri zaman, göç ettikleri zaman göçmen olarak orada bir yabancılık çekmeye başlıyorlar. Hatta bizim dilimize girmiş olan bir şey vardır. Yani sıla hastalığı, sıra hastalığı, davüş sıla falan yani. Çünkü bir de Türkler genellikle gurbet kavramı etrafında birçok şeyi de ifade ederler. Tabii. Yani gurbette olmak aslında hoş bir şey değildir.
Gurbet için bir türküler yani. Yakılır.
Türküler var, özlem ifadesi evet. Var. Bir özlem derinliği var aslında bakarsanız. Yani gurbet lafının içerisinde.
Sadece öyle sevgi ve özlem değil, içten böyle yanan bir üzüntü de var
evet,
aslında o özlemin
evet,
içinde.
Evet ve sonuç olarak şimdi bir de düşünün yani sınır ötesi bir yere gittiniz. Bambaşka bir yer. O gittiğiniz bambaşka yerde insanlar başka bir dil konuşuyor ve başka türlü yaşıyorlar. Yani insan tabii ortak tarafları var her insanın hiç kuşkusuz ama o ülkenin kendi özgür koşullarında yeni davranış biçimleri oluşmuş. Toplum farklı olmuş falan. Toplumun geçmişi değişik. Tradisyonları, gelenekleri farklı. Dolayısıyla birdenbire o geleneklerin tamamen dışında bir yaşam tarzıyla kendini sosyalleştirmiş bir insan birdenbire o ortamda hakikaten şoka giriyor yani. Bu bir gerçek. Şimdi zaman içerisinde yalnız bu şok geçiyor tabii. Zaman içerisinde yani ya bu debeyi güdeceksiniz ya bu divandan gideceksiniz diyorlar. Başka çareniz yok. Mutlaka uyum sağlamanız lazım. Şimdi bizim vatandaşlarımızın bu uyum konusunda müthiş bir kabiliyeti olduğu kanaatindeyim ben. Her ne kadar aksini çok iddia eden de olsa gittikleri yerde mutlaka oraya uyuyorlar yani aslında bir çeşit uyuyorlar ama tüm kültürel değerlerinden vazgeçerek değil oraya saygı göstererek kendi kültürel değerlerini de muhafaza ederek biz bunu işte uyum olarak değerlendiriyoruz. Entegrasyon, ben o lafı hiç sevmem aslında entegrasyon lafını, kültürel entegrasyon çünkü öyle bir şey olmuyor da tam olarak çünkü gidip tamamen oradaki bütüne dahil olup onun bütün değerlerini benimseyemiyorsunuz hiçbir zaman, benimsemeniz de gerekmiyor aslında, siz kendi değerlerinizi de muhafaza edebilirsiniz, koruyabilirsiniz ama o insanlar da aynı şekilde. Yani bu toplumun içerisinde böyle huzurlu, işte ne bileyim normlara ve işte hukuk kurallarına, örf ve adete uyarak yaşamaya engel teşkil etmiyor. O şekilde yaşayabilirsiniz. Neticede şimdi aradan bu kadar sene geçti. Bizim vatandaşlarımızın Avrupa'da aslında bu konuda çok başarılı oldukları kanaatindeyim ben. Bazı başka ulusların aynı beceriyi, aynı başarıyı gösterdiği kanaatinde de değilim. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunun tabii bu kültürel değişim ne kadar kendine özgü değerleri, kültürel değerleri korusa da dil dahil etkileniyor tabii. Etkileniyor yani dışarıdaki o içine, ya daha doğrusu içine girdiği yeni kültürel çevrenin değerlerinden etkileniyor. Bu dilde çok gözüküyor.
Tabii iş bulmak için zaten o dili öğrenmek zorunda.
Öğrenmese bir bakıyorsunuz bir müddet sonra yani çok iyi öğrenmese de bizim vatandaşlarımız Almanya'da yani işte mesela Anadolu'nun bir yöresinden kalkmış gitmiş. Dillerine Almanca kelimelerin girmiş olduğunu görüyorsunuz.
Yarı Türkçe yarı Almanca konuşmaya evet. Başlıyorlar.
Yani en azından belli kelimeleri Almanca telaffuz ediyorlar. Evet. Bazılarında ilk defa o kavramları da ilk defa görmüş olanlar var. Yani bazı kavramlar var ki onlar bilmiyorlar zaten falan. Onları da ilk defa onun Türkçesini de bilmiyorlar. Dolayısıyla kullanıyorlar onu. Şimdi bunların sonraki kuşakları için bu tabii çok daha farklı seyretti. Etmeye de devam ediyor. Onlar tamamen o içeride oradaki kültürün etkisi altına giriyorlar. Bu sefer evdeki yani annelerinin babalarının kültürünün etkisinde bir azalma görülüyor. Bu etkileşim böyle devam edip gidiyor. Tabii bunda tabii devlet kurumlarının çok önemli rolü vardır yani. O kültürel değişim bazen istemediğimiz istikamete de gidebiliyor. Onu istemiyoruz. Biz mesela Türkiye gözüyle baktığımız vakit dışarıda bu kadar işte vatandaşı olan 5-6 milyon insanı olan ya da soydaşı olan diyelim. Hani soydaş derken Türkiye kökenli Türklerden söz ediyorum. Gittikleri ülkenin vatandaşlığına geçmiş olabilirler. Sorun değil. Ya da çifte vatandaşlar. Zaten çifte vatandaş olduğumuz bizim vatandaşımız. Sorun değil. Ama bu insanların bizden uzaklaşmasından hoşlanmıyoruz kültürel olarak. Yani Türk kültür dairesi içerisinde kalması bizim amacımız.
Aslında onlar da hoşlanmıyor değerli.
Ama bir takım tedbirler almak lazım.
Evet.
Tedbirler almadığınız takdirde yavaş yavaş gidebilirler. Şimdi bu işin bir yönü. Başka bir boyutu daha var. Uzun süre yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye dönmüş olan, kendi vatanına dönmüş olan göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri ve Türkiye'deki kültür çevresine aslında belki bir anlamda yabancı olan veyahut da tam bize ait olmayan bir takım değerler, kültürel değerler. O kültürel değerlerin de Türkiye'de bir takım değişimlere yol açtığını görüyoruz. Nasıl ki gittikleri ülkede yani hem dilde, yani kendileri etkilendikleri gibi başkalarını da etkiliyorlar, orayı da etkiliyorlar. Örneğin yemek kültürü tamamen değişiyor bazı ülkelerde. Bizimkilerin götürdüğü yemek kültürü nedeniyle etkilenme var. Aynı şeyi Türkiye'ye gelen, geri gelenlerde de görüyoruz. Mesela beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi kadın hakları konusunda Türkiye'ye dönen eski göçmenler, kadın göçmenlerin bulundukları çevrede böyle araştırmalar yapıldı Ege köylerinde bir zaman. Avrupa'da daha önce de hep bulunmuşlar ama yani sanki orada yetişmiş kadınlar gibi davranmaları, ondan sonra kadın haklarına önem vermeleri o bölgeyi de aslında
değiştiriyor.
O yaşadıkları yeni kültür, yeni çevreyi de değiştiriyor. Yani eski yeni çevreyi diyelim. Şimdi dolayısıyla bu kültürel etkileşim o kadar yaygın ve önemli ki bunun üzerinde durmadan geçmek mümkün değil. Yani göç deyince yani işte birçok boyutu var malum. Ekonomik boyutu var, güvenlik boyutu var, işte hukuki boyutu var, vatandaşlık mı değil mi boyutu var falan. Statü boyutu var falan. Ama bu kültürel boyut çok önemlidir. Yani şimdi mesela bakınız ben bundan 47 sene evvel, 46 buçuk sene evvel okumak üzere Almanya'ya gittim. O yıllarda yani 70'li yılların başı, 73'ün başında gitmiştim. Almanya'da mesela patlıcanı tanımıyorlardı. Patlıcanı tanımıyorlardı yani. Patlıcan sebzesini tanımıyorlardı. Bir müddet sonra 75'ten sonra falan böyle İtalyanların etkisiyle böyle işte afişler bastırdılar. Patlıcan tanıtım afişleri düşünebiliyor musunuz ya? Ve enginar tanımıyorlardı. Yani bu sebzeler Almanya'da yetişmeyen sebzeler. Şimdi nereye gitseniz, hangi Alman şehrine giderseniz gidin, Türk lokantaları var, başka lokantalar var. Bu enginarda, patlıcanda, başka işte onlara daha önce yabancı olan sebze meyve hepsi var. Hepsi var artık. Ve insanlar bunu aramaya başlıyorlar. Demek ki yemek kültüründe de değişiklik oluyor
evet,
yani.
En çok dikkat çekilen de dönerdir değil mi? Nice döner salonları açıldı Almanya'da bizim etkimizle.
İşte onunla ilgili de böyle küçücük bir anekdotum var.
Buyurun hocam lütfen anlatın.
Berlin Büyükelçiliği'nde görevliyken Türk velilere çocuklarını mesleki eğitime göndersinler diye bir broşür hazırlığı içerisindeydik. Benim devletimde ama Alman kurumu tarafından, Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, İş Kurumu tarafından hazırlanacak. Böyle işte yazımı sırasında bu broşürün böyle işte şey çerçeve içinde döner tanıtılıyor. Ve belki döner ustası falan nasıl olunur onu yazıyor. Geçmiş zaman şimdi. Fakat başlık çok enteresandı. Döner bir Alman yemeği. Biz biliyorsunuz
hemen sahiplenirmiş
yani, hemen sahiplenirmiş. Biz tabii Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi, baklava kimin falan, musakka falan bu kültüründen geliyoruz biliyorsunuz.
Evet.
Ve buna tabii rahatsız olarak tepki gösterdim. Ve aradım dedim ki yahu bunun ismi de Türkçe. Yapmayın.
Üstelik.
Ondan sonra fakat muhatabım olan şahıs gerçekten onun dönerin bir Alman yemeği olduğunu zannediyordu. Yani.
O kadar içselleştirmişler evet, ki döneri değil
tabii,
mi?
Tabii. Yani bunlar tabii enteresan evet. Ve güzel. Fena evet. Da bir şey değil. Bu barışçı bir şey yani. Bu insanların birbirlerinin kültürlerini alması. İyi taraflarını alsınlar tabii yani. Çok kötü tarafları da vardır. Her milletin kültürel şeyleri içerisinde değil mi? Olabilir. Tabii. Olumsuzlar. Tabii. Çok kötü demeyeyim ama olumsuz tarafları. Bunları zaten genellikle reddederiz. Yani öyle kolay kolay kabul etmeyiz. Bizim göçmenlerimizin, göçmen dediğim işte neyse Türkiye'den gitmiş olan, ben aslında bu sınır ötesi Türkler, Türk varlığı, yurt dışındaki Türk varlığı deyimlerini kullanmayı seviyorum. Onlar da böyle bulundukları ülkelerde hem uyum içerisinde oldular ve emin olun geldikleri, geri döndükleri döndükleri takdirde tabii. Hı hı. Türkiye'nin de bu kültürel değişime olumlu manada etkilerinin olduğu kanaatindeyim.
Evet. Yani. Tabii döndüklerinde pek çok teknolojik ürünle de döndüler aslında.
O da var. Tabii,
o da var.
Tabii.
Hani bilmediğimiz ya da o zamanlar bilinmeyen evet. pek çok teknolojik ürün onların direkt çantalarında uçakta gelip ailelerine tanıttıkları, evet. çevresindeki arkadaşlarına tanıttıkları ürünlerdi. Ve onların vesilesiyle belki biz de hani onlar patlıcanı evet. nasıl bilmiyorduysa belki bizim de bilmediğimiz pek çok ürün onların yurda geri dönmeleri sayesinde bizim tarafımızdan öğrenilmiş oldu.
Yani kısaca sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bu göç olgusu o kadar aslında çok boyutlu, çok hareketli. Ondan sonra insana ilişkin bir olay olduğu için tamamen insan olayıdır yani. Aslında çok heyecan verici. Onun için giderek Türkiye'de de göç çalışan akademisyenlerin sayısında artış var biliyor musunuz? Hmm. Çok ciddi biçimde bir artış var. Bu da bizi sevindiriyor yani.
Ne kadar çok araştırma yapılırsa hem de bu evet, olgunun evet. etkileri daha iyi anlaşılmış olur.
Çünkü önemli bir yerdeyiz. Evet. Yani hem coğrafi olarak biz tabii çok önemli bir yerdeyiz Türkiye olarak ve buradan bin yıllardır insanlar geliyor, geçiyor, yerleşiyor.
Kültür bir şekilde taşınıyor farklı memleketlere.
Böyle bir mono, yani tek bir kültür hiçbir yerde yok zaten. Hep birbirinden etkilenmiştir. Bu böyle yani. Bunun için bizim ülkemize de bakın. Her yöresinin ayrı bir takım özellikleri vardır. Yemek kültürü. Her yerden farklı şeyler çıkar. Ondan sonra bakarsınız folklor birbirine benzer ama değişik danslar vardır evet. falan. Bu güzel bir şey.
Çok güzel bir çeşitlilik şey. Aslında.
Tabii, çeşitlilik. Çok doğru.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, ederim. Programımıza bugün geldiğiniz için.
Bu keyifli konularda
bu keyifli
konuları evet.
konuştuğumuz için tüm yurt dışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza da selam olsun.
Olsun tabii.
Her
tabii,
sizinle
tabii,
göç tabii. konusunda söyleştiğimizde hep onlara evet. ayrıca selam gönderme evet. arzusu içinde de oluyorum
onlar
bir kez daha.
Onlar gözümüzün bebeği, onlar gözümüzün bebeği. Onları hiçbir zaman Türkiye daima hatırlamıştır. Daima onların hizmetindedir kurumlarıyla, akademisiyle. Onun için onlarla hem gurur duyuyoruz hem de çok seviyoruz onları.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikteydi Göç Yolları köşemizde. Göç ve kültürel değişimi konuştuk bugün. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.